Herkese merhaba, ben Ece Ağabeyoğlu. Örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Salata malzemesi serisine hoş geldiniz. İş hayatı kocaman bir salataysa eğer, kendinizinkini yapmak için malzemeler bu seride. Tuzunu, biberini, sosunu da unutmayın. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yeni bir bölümde karşınızdayım. Salata malzemesi serisinin bu bölümünde konuğum, bilgi teknolojileri ve yönetim danışmanlığı alanında tecrübesi olan ve özellikle dijital dönüşüm projelerinde bolca deneyimi olan Tuğba Bayraktar, aynı zamanda arkadaşım. Şu an tekstil sektöründe büyük bir markanın bilgi teknolojileri direktörlüğünü de yürütüyor. Kendisiyle kurumlarda değişimi yönetmek üzerine ve özellikle dijital tarafta değişimi yönetmek üzerine sohbet edeceğiz. Bakalım ortaya nasıl bir malzeme çıkacak. Tuğba'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk Ece. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin ve bana bu fırsatı verdiğin için.
Rica ederim. Ben de kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Öncelikle benim merakım şu. Sen bu konuyla neden ilgileniyorsun? Niye böyle bir işin içindesin? Değişimi yönetmek ve dijital taraf özellikle.
Çok teşekkürler Ece. Şöyle, ben kariyerimi ikiye ayırıyorum. Kariyerimin önemli bir kısmı, başlangıç kısımları bilgi teknolojileriyle başlıyor. Ondan sonra yani yaklaşık 14 yıl bilgi teknoloji alanında hizmet verdikten sonra 7 yıl yönetim ve teknoloji danışmanlığı yaptım. Bu süreçte şunu fark ettim. Teknolojiyi hani sistemleri firmalar uyarlamaya çalıştıklarında sanki bu sistemleri insanlar kullanmayacakmış. O sistemler kendi kendine her şeyi otomatize edecekmiş ve her şey ona göre yürüyecekmiş gibi aslında çok da gerçekçi olmayan hayallere kapılıyorlar. Ve işin içinde insan olduğunu unutuyorlar çoğu kez. İnsanların buna nasıl adapte olacağını, oradan toplamda nasıl bir fayda elde edeceğini çok yakalayamıyorlar ve önemsemiyorlar. Bu yüzden zaten dünya genelinde bakıldığında çok yüksek sayıda işte ERP, CRM gibi böyle hani günümüz dünyasında çokça kullanılan programların çok da başarıya ulaşmadığı projelerden bahsediliyor. İnsana rağmen yani onu kabul etmeden, ona bu değişimi benimsetmeden başarılı projeler olacağına çok inanmıyorum ki bunları yani gördüm. Başarılı projelerin içinde bulunduğumda hep mutlaka ya içeride bir kanaat önderi, bir kişinin burada liderlik ettiğini, insanları bu kavrama ya da olguya alıştırdığını gördüm. Bunun artık profesyonel olarak da yapıldığı değişim yönetimi metodolojilerini kullanmak için ben de eğitim aldım. Bu yolculukta hani fırsatlarım oldu, farklı projelerde çalışma şansı elde ettim.
İnsana rağmen olan işler yürümüyor dedin. Benim de ilgimi burada çekiyor konu zaten. Eskiden beri süren bir şey belki. Değişim, işte değişmeyen tek şey değişimdir gibi meşhur sözler var malum. Ama ne oldu da sanki son 10-15 yıldır bu konu daha çok öne çıkıyor. Bir de bunu merak ediyorum. Yani değişim yönetimi ayrı bir kavram olarak, ayrı bir alan olarak sanki ayrıştı. Eskiden yönetilen değişimle bugün ele alınan değişim arasında bir fark mı var? Sen neler söylemek istersin?
Şöyle yani benim yine hani hem aldığım eğitimlerde hem okuduğum dokümanlarda ya da kendi iş hayatından elde ettiğim tecrübelerde değişim yönetiminin en çok ihtiyaç duyulduğu iki önemli alan var. Bir tanesi dijital dönüşüm yani teknolojiyi artık iş hayatımıza uyarlama kısmı. Bir tanesi de organizasyonel değişiklikler yani şirket birleşmeleri, şirket ayrılmaları gibi konular. Oralarda çünkü organizasyonlar yani şirketler evlendiğinde diyelim bir pozisyon aslında iki tane var. Yani iki şirket evlendiğinde iki tane pazarlama direktörü var mesela. Orada bir yöntem belirlemek gerekiyor. Yani ya biriyle yolları ayırmak, ya birine başka bir fırsat tanımak. Bambaşka. Yani değişim kaçınılmaz oluyor yani o tip durumlarda. Dolayısıyla bu iki alan aslında iş dünyasının son yıllarında ivme kazanmış alanlar. Yani ne demek istiyorum? Teknoloji çok fazla yol alıyor. Çok fazla sistemler, uygulamalar, yapılar kurgulanıyor ve bunlar hani pazara sunuluyor. Bunlar pazara sunuldukça bunları kullanacak, uygulayacak insanlar, yapılar, kurumlar gerekiyor. Değişimin hani teknoloji tarafında yani değişim yönetiminin teknoloji projelerine, dijitalleşme projelerindeki ihtiyacı bundan kaynaklanıyor aslında. Dediğim gibi hani bir sistemi aldığınızda mesela Excel'de bahsedelim. Diyelim ki ERP projeleri olmadan önce insanlar birçok işlerini kayıt altına alabilmek için Excel programları kullanıyorlardı. Şimdi Excel'lerine sıkı sıkı tutulmuş insanlar var aslında iş hayatında. O Excel'lerini ya artık burada değil de bir hani kurumsal bir veri tabanına bakan bir program içerisinde iş akışlarıyla yönetmeni istiyoruz. Dediğinizde insanlar bunu çok benimseyemeyebiliyor. Onlara kendileri için olan faydayı İngilizce kavramını kullanacağım ama hani değişim yönetiminde çok önemli. What is in it for me? Yani bu yapılan işte benim için ne var kavramı çok önem arz ediyor. Herkese kendisi için yapılan değişikliğin faydasını pozisyonlamanız gerekiyor. Anlatmanız gerekiyor ki o kişi onu özümsesin, benimsesin gibi bir durum var aslında. Keza şeyde de aynı şekilde, yani eskiden şirketler çok sık evlenmiyordu, çok sık ayrılmıyordu. Organizasyonel olarak başka kıtalara, başka coğrafyalara yayılma hızları eskiye göre daha yükseldi. Dolayısıyla ister istemez bu işte şirket birleşmeleri, ayrılmaları gibi konularda, yani ya da hiçbir şey olmasa bile artık mesela eskiden 5 yılda bir değişen organizasyonlar şimdi neredeyse 1,5-2 yılda bir değişiyor. Benim daha önce çalıştığım şirketlerden birinde 6 ayda bir de değişiyordu. Yani bu şirketlerin artık bu devinime ihtiyacı da var. Bu da aynı şekilde değişim yönetimi ne bir ihtiyaç haline getiriyor açıkçası.
Şöyle anlıyorum o zaman, hem teknolojinin gelişimi hem de globalleşme ve dünyanın küçülmesi sonucu sürekli hale gelen bir şey oldu. Ve daha kaçınılmaz hale geldiği için de ayrıca ele alıp yönetmek gerekiyor. Yine söylediklerin arasından şunu çıkardım. Bireysel olarak, bireyler olarak değişimden zorlanma ve hoşlanmama gibi bir tarafımız evet var. Zorluğun bir kısmı belki burada oluyor. Yani sistem, kullandığımız sistem şirkette değişiyor. Şimdi yenisine adapte olmak için bir ona da vakit ayırmamız gerekecek. Çalışan tarafından söylüyorum. Bunun dışında yani çalışanların adapte edilmesi ve her çalışanın kendi bireysel faydasının belli edilmesi dışında aksayan ya da dokunuş yapmak gereken başka hangi taraflar var? Onu merak ettim.
Bireyler değil mi?
Bireylerle de ilgili olabilir. Ya da konunun bireyler dışında bir boyutu var mı? Yoksa sadece bireylere iyi anlatılması yeterli mi? Değişim projesinde başka nelere dikkat etmek lazım sence?
Ya değişim yönetimi insanla çalışıyor ve en çok çalıştığı alanda iletişim ve doğru iletişim. Yani değişim yönetimi metodolojilerini uygulamaya başladığınız zaman en çok aslında hani kim, ne zaman, kiminle nasıl bir iletişim kurmalıyı planlıyorsunuz değişim yöneticileri olarak organizasyonda. O yüzden ana unsur insan, yani onu olaya dahil edebilme ve ondan beklenen faydayı elde edebilme olduğu için aslında genelde insan. Ve dedim bunun için en önemli unsur da hani insanla hani iletişim, eğitim, onda belli kasların, yetkinliklerin geliştirmeye çalışılması gibi konular aslında.
Bu iletişimi yapan kişilerin yetkinlikleri nasıl olmalı ya da buna nasıl hazırlanılıyor? Sen mesela eğitimler aldığından bahsettin ve çeşitli projelerde bulunduğunu ben biliyorum. Ne yapmalı ki kişi ya da bu kişi kim olmalı? Değişim yöneticisi gibi birisi mi olmalı? Organizasyonun üst seviye bir yöneticisi mi olmalı? Bundan kim sorumlu olmalı? Kim bu değişimi yönetmeli?
Çok teşekkürler. Bu bence çok önemli bir soru. Şöyle, ben M-Change organizasyonundan eğitim aldım. Onlar eğitim vermenin yanı sıra organizasyonlardaki bu değişimlerle ilgili kişilerdeki etkileri ölçeklemek için birçok araştırma yapıyorlar. Onların yaptığı araştırmalar şunu göstermiş. Kişiler en çok birinci yöneticilerinden duydukları, aldıkları mesajları önceliklendiriyorlar. Dolayısıyla biz çoğunlukla birinci yöneticileri hazırlamaya çalışıyoruz. Yani bir değişim yöneticisinin öncelikle hani etkinin nerede çok olacağını, o etkinin çok olduğu alandaki birinci yöneticinin hangi mesajları ne zaman nasıl vermesi gerektiğini aslında onunla çalışması gerekiyor. Ama çok büyük bir dönüşüm programından bahsediyorsak, yani program seviyesinde bir şeyden bahsediyorsak, mutlaka ki ilk başta bununla ilgili bilgiyi ya genel müdürden ya da bu işi sponsorundan duymak istiyorlar. Yani sadece kendi fonksiyonlarında değil, organizasyonun diğer fonksiyonlarında da aslında bir değişimin söz konusu olduğunu duymakla ilgili ihtiyaçlarını da sponsor, genelde büyük programlarda zaten genel müdür sponsor oluyor. Biraz daha finansal bir dönüşümden bahsediyorsak, finansal süreçlerin dijitalleşmesine, o zaman bir CFO'nun sponsor olduğunu düşünebiliriz. Ama dediğim gibi ondan duydukları mesajları birinci yöneticileri eğer pekiştirmiyorsa, o zaman kişiler o mesajları benimsemiyorlar. Dolayısıyla burada birinci yöneticiler çok kritik rol oynuyor diyebilirim aslında.
Birinci yöneticileri bunu ikna etmek konusu nasıl yaşanıyor? Yani tepe yönetim böyle bir karar aldık, sizler de bunu çalışanlarınızı duyurun mu diyorlar? Dışarıdan bir danışman devreye mi giriyor? Hani orada senin yaşanmışlıklarından en iyi uygulama örnekleri var mı?
Yani şöyle, çok böyle riske açık olmayan dönüşümlerde genelde bir danışmanlık alınması tercih ediliyor. Yani bir başka firmadan, bir başka gözün ve işte bunların altını dolduracak, yani o değişikliğin neden olduğunu daha net açıklayacak insanlarla çalışılması ya da kişilerin hani mizaçlarına göre diyeyim, hani acaba o mesaj o kişiye nasıl verilmeli konusunda biraz kafa yormak gerekiyor. Bir de aslında az önce de sanırım bahsettim, kanaat önderleri çok önemli. Yani özellikle böyle çok büyük organizasyonlarda, yani işte 70-80 yıldır operasyonlarını yürüten şirketlerde işte nereden baksanız 15-20 yıldır çalışan, kemikleşmiş, herkesin çok görüşüne saygı duyduğu, kıymet verdiği, pozisyon olarak belki çok ilerlememiş, yani çok terfi etmemiş ama herkesin çok hani babacan tavırlarıyla ya da görüşüne değer veren kanaat önderleri oluyor. O kanaat önderlerini bulup onlardan birazcık bu hani müzakere sürecine destek olmaları isteniyor aslında. Onları seçmek de aslında birazcık işte değişim yöneticilerinin, işte orada birinci yöneticilerin hani işte ikili diyalogları. Yani böyle bir ihtiyacı mesela değişim yöneticisi söylüyor. Diyor ki yani tamam, bu kişiyi bu noktalarda direnç göstereceğini biliyoruz. Ama bu kişi en çok kimin sözünü dinler ki? Yani kimle en çok çalışıyor? Mesela daha önce kendisine liderlik etmiş birini bulabilirler. Ya da işte daha önce birlikte çalıştı, birlikte bir başarıya imza attığı bir çalışma arkadaşı olabilir. Yani burada birazcık bu tip yöntemler izleniyor aslında.
Bu da ilginç bir konu olarak gözümde canlandı. O kişileri bulmak, tespit etmek bile başlı başına bir çalışma olabilir.
Ya şöyle anlatayım Ece. Mesela benim ikinci çalıştığım şirkette, yani çok uzun yıllar çalıştım. Orada bayağı büyük bir program içerisindeydik. İki aşamalı bir programın içerisindeydik. Ben o zaman çok tabii böyle 20'li yaşlarımın başındaydım. Çok o zaman anlamamıştım. Sonradan hani kariyerimde ilerledikçe ya da bu eğitimleri aldıkça parçaları birleştirme fırsatım oldu. O zaman biz işte bir teknoloji ERP implementasyonu yapacağız. Öyle bir projeydi. Ama bizim başımızda finans direktörü var mesela. O bizimle sürekli ilgileniyor. Geliyor, gidiyor falan. Sonradan anladım ki o aslında, çünkü mesela bizi yemeğe götürüyor. Diyor ki hani hadi gelin bir yemek yiyelim. Bakalım bugünün, çünkü yoğun bir tempoda çalışıyoruz falan. Bizim nabzımızı yokluyordu yani, açık söylemek gerekirse. Yani acaba burada işler yolunda gidiyor mu? Yani normal kanallardan, yani proje yöneticisinden giden bilgi, diğer işte IT direktöründen giden bilginin dışında o kendisi de bizlerle geliyordu akşamları bizim proje odamıza. İşte nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz, bir sorunuz var mı, gidip onu çözüyordu mesela, geliyordu bize, hani biz de memnun oluyorduk çözemediğimiz bir şeye hani destek oluyor diye. Bu tip insanlar aslında görünmez oluyor normalde, yani çok belki de fark etmiyoruz diyorum ya, ben o yaşlarda fark etmemiştim ama sonradan demek ki dedim, hani parçaları birleştirince yani o kişinin böyle bir görevi varmış ya da görev edinmiş, o da olabilir.
Evet, öyle gibi duydum yani. Bu çizdiğin karakter profili sanki bunu isteyerek üstlenecek biri olmalı. Sahici bir tutumu olmalı. Sahici merakı, sahici ilgisi olan biri olmalı. Yoksa suni olarak verilen görevi giyip ben bunu sözcülüğünü yapacağım, insanları ikna edeceğim gibi bir yapaylıkla bu iş yürümezmiş gibi geldi.
Evet, doğru.
O
hissediyor
kişiler...
insanlar çünkü Ece, yani hepimiz biliyoruz yani samimi duyguyu, düşünceyi. Özellikle de hani yani değişimin olduğu ve değişim ne demek? Aslında risk demek yani. İnsanlar değişimden neden korkuyorlar? Konfor alanlarından çıkmak zorunda oldukları için. O yüzden o kadar çok hani psikolojiyle bağlantılı bir alan ki hani değişim yönetimi. Aslında biraz hani korkularımız, endişelerimiz ve onları nasıl çözebiliyoruzla ilgili şeylere biraz kafa yormak gerekiyor.
Evet, bir kısmı bu değişime karşı direnç, bir kısmı belki yeni durumun neler getireceğini bilmemek, yani az bilgi sahibi olmak da insanlarda direnç yaratıyor olabilir diye düşünüyorum. Ben şöyle bir örnek hatırlıyorum. Kendi çalıştığım eski kurumlardan bir tanesinde çok büyük, devasa bir değişim döneminden geçtik. Ve projeden haberler veren bültenler yayınlanıyordu sürekli. Yani bir değişim projemiz var, şu kadar yıl sürecek ve yeni adımlar neler diye madde madde, ay ay bütün gelişmeleri çalışanlara duyurduklarını hatırlıyorum. Bu belki bunun için atılmış bir adımdı. Bence güzel bir fikirdi. Bilgilendirme konusu bana önemli geldi. Bilmiyorum sen de hemfikir misin? Ya da ilave edeceğin başka bir şey var mı? Güzel ve sorunsuz bir değişim yaşayabilmek için.
Tabii, az önce bahsettiğim aslında iletişim planı sadece sponsorun vereceği mesajlardan oluşan bir plan değil. Bütün bu insanların hangi zaman, mesela insanlara haftalık olarak projedeki gidişatı, ilerleme durumunu paylaşalım. Şu yöntemle paylaşalım. Yani mesela fabrikalarda bahsettiğin gibi şeyler olmadığı için mesela fabrika çalışanların e-mail adresleri olmuyor. Onlara mesela kendi hani bilgilendirme panolarına not asalım. İşte asansörlere asalım ya da işte eğer bir ekran varsa orada dönen bir banner gibi bunu koyalım gibi, bu tip yöntemlerin hepsi aslında çalışılıyor. Dolayısıyla hani diyorum ya, çok fazla iletişime, çünkü insanların kafasındaki endişeyi ancak, yani çok güzel söyledin sen, insanlar bilmedikleri şeyden korkuyorlar. Çünkü acaba başıma ne gelecek? Güzel bir akışla o değişimin ne çok en baştan en sonu söylememek gerekiyor. Çünkü belki en son gerçekten herkes için çok da kabul edebilir bir tablo değil. Bahsettiğim gibi organizasyonel değişikliklerde bunu yönetmek oldukça zor. Ve maalesef organizasyonel değişikliklerde benim yine danışmanlık yaparken müşterilerimde gözlemlediğim süreçler o kadar uzun, o kadar zor, o kadar zahmetli geçiyor ki, sürekli işte bir yöneticiyi kendi pozisyonunun neden daraldığını, ondaki bir ülkenin neden ondan alındığını, başka bir kişiye verildiğini, artık başka bir ekibi yönetmesi gerektiğini anlatmak hani durumda kalıyor ve bunlar genelde insan kaynakları profesyonelleri tarafından yapılıyor ya da işte değişim yöneticileri tarafından bunlar hani yürütülüyor gibi bir durum var aslında. Her şey, yani değişim yönetiminde iletişim en majör şey her aşamada açıkçası, yani başlangıçtan hani sponsor mesajından, belli aralıklarla proje ya da programdaki ilerleme durumu paylaşılmasından, işte belli çıktıların, gelinen noktanın, mihenk taşlarının, lansmanının yapılmasından, hepsi değişim yönetiminde önemli noktalar.
Ben de şeyi soracaktım. İnsan kaynakları bu işin neresinde? Komple insan kaynakları mı üstlenmeli? Ne kısımda devreye giriyor? Ya da değişim yöneticisi dediğin kişi insan kaynaklarından mı, diğer birimlerden mi? Biraz bunu açmanı isteyecektim. Güzel vesile oldu.
Şimdi şöyle, ben çok uzun yıllarda hani projeler içerisinde proje program yönetimi gibi konularda çalıştığım için şöyle söyleyebilirim. Benim başladığım yıllarda dahil olmak üzere proje yönetimi bir pozisyon, bir fonksiyon olarak algılanmıyordu. Yani insanlar görevlerinin yanı sıra projeleri yönetmeye çalışıyorlardı. Yani bir rol olarak, bir pozisyon olarak değil, bir fonksiyon olarak değil. Ama ne oldu? Yıllar ilerledikçe bu bahsettiğim işte değişim, dönüşüm, proje. Yani eskiden belki şirketler yılda bir tane proje yapıyordu. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, şu andaki şirketimde bu yıl yapmak üzere sadece bilgi teknolojileri departmanında 36 tane projemiz var. Ya bu ne demek? 36 kez taşlar yerinden oynayacak demek. Yani bu projelerin hepsi bir şeyleri değiştirmek için. Yani hepsi tabii ki hani bazıları teknoloji insana gerçekten değmiyor çok fazla. Yani altyapı projeleri de var bunların içerisinde gibi durumlar var aslında. Aynı o yıllarda olduğu gibi proje yöneticiliği rolünün artık bir pozisyona, bir fonksiyona evrildiği dünyada, şimdi değişim yönetiminde burada onu takip ediyor gibi düşünmek lazım. Şu an çok az organizasyonda değişim yöneticisi bir fonksiyon olarak tanımlı. Mesela perakende şirketlerinden birinde bu direktörlük olarak var şu anda Türkiye'de, ama bu şapka çok fazla yok, pozisyon olarak yok. Bunu bir metodoloji ve bir insanın tam zamanlı işi olarak kabul eden organizasyon şu anda çok fazla yok. Hatta bunun için ACMP organizasyonu var, değişim yöneticileri global bir organizasyon. Onu Türkiye ayağını hayata hani geçirmeye çalışan bir oluşum var. Ben de kendileriyle yakın bağlantı içerisindeyim. Dolayısıyla şimdi orada da aynı şeyin mücadelesi veriyor. Bu bir tam zamanlı iştir. Bunu bu şekilde ele alınıp bu birimlerin, bu fonksiyonların oluşturması, kurulması lazım. O yüzden böyle bir fonksiyon hali hazırda olmayınca ister istemez bu işin en çok değdiği yer, özellikle organizasyonel değişiklikler olduğunda, insan kaynakları oluyor. Teknoloji değişiklikleri olduğunda ister istemez bilgi teknolojileri profesyonelleri, ama maalesef bilgi teknoloji profesyonelleri çok teknik kalıyorlar bu konuda. Yani ben de bir bilgi teknolojileri profesyoneliyim. Ama ben biraz daha bu konuda kendimi yetiştirmeye çalıştım. Daha çok insan kaynaklarındaki kişiler, dediğim gibi psikolojiden anlaması gerekiyor. Kişilerin sorumluluk alanlarında daralma, genişlemenin onlar için ne anlama gelebileceğiyle ilgili onları daha net bilgilendirmesi gerekiyor gibi. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla daha çok ya dışarıdan danışmanlık hizmeti alınıyor. Yani mesela dijital dönüşüm projelerinde ben bu şekilde danışmanlık yaptığım zaman bir dijital dönüşüm projesine değişim yöneticiliği yaptım. Ya da içeriden işte bu konuda kasları güçlü olan, yetkinliği olabileceğine inanılan insan kaynaklarından profesyoneller bu sorumlulukları, bu şapkaları alıyorlar aslında.
Evet, o zaman dışarıdan destek alıp almamaya karar verirken de eldeki kaynaklara, evdeki kişilere bakarak bir karar vermek gerekir diye anladım. Bir de şirketin ölçeğinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Ne
Tabii.
kadar büyük ölçek varsa ve ne kadar çok çalışan varsa projelerin çapı da büyüyeceği için belki daha sürekli bu işlere yönlendirilmiş kişiler olabiliyor. Daha küçük ölçekte belki o kadar sık gerekmiyor olabilir. Son olarak şunu söyleyeceğim. Seninle ön sohbetimizde hani bu bölümü yapalım diye karar verirken sohbetimizde senin söylediğin bir şey vardı. Böyle yazılı olmayan ama hissedilen iklim gibi şirketin kültürü dediğimiz bir kavram var. Şirket kültürünün değişim projeleri üzerindeki etkisi üzerine ne söylemek istersin?
Gerçekten değişim yöneticiliği yapan kişiler ya da bu kavramla ilgili en belirleyici konulardan birisi kültür. Çünkü sen de birçok şirketi görmüşsündür. Benim de hem danışmanlık yaparken hem de profesyonel olarak çalıştığım birçok şirket oldu. Ve sektör bazlı da şirketlerin kültürleri bu arada farklılaşıyor. Ne demek istiyorum? Daha maskülen şeyler var, şirketler var. Enerji şirketleri mesela, ben uzun yıllar çalıştım enerji şirketlerinde. Ve enerji şirketi çok maskülen şirketler. Yani kadının daha az olduğu, otoritenin daha çok erkeklerde olduğu. Bu tip şirketlerdeki değişim yönetimiyle daha böyle kozmetik markalarının ya da işte belki perakendenin, yani daha böyle hani pazara ürün sunan diğer şirketlerin dinamikleri birbirinden çok farklı. Bunun yanı sıra mesela global etkisi olan şirketlerin kültürleri çok farklı. Yani sadece Türkiye'de doğmuş büyümüş bir şirketin kültürüyle, ki bunun Anadolu'da olanı ile İstanbul'da olanı birbirinden farklı. Global etkiden nasibini almış şirketlerin yapıları birbirinden çok farklı. Değişimi algılama, kabul etme hızları birbirinden farklı. Mesela global şirkette belki şirket evlenme, birleşme ya da bölgesel yapılanma dediğimiz şey belki her yıl değişiyor. O insanlar bu kaslarını çok güçlendirmişler. Nasılsa bir bekliyor yani. Hani zaten benim bu alanım değişir bir dahaki seneye diyor.
Ön
O yüzden o
kabul var.
değişikliği çok kolay yutabiliyor. Ama şimdi bizim bir Türk şirketini, büyük bir Türk şirketini Amerika'dan bir şirket gelip satın aldığında oradaki insanların tedirginliği bambaşka. Yani hani hayatlarına ne gelecek, işleri değişecek mi, şimdi ne yapacaklar, yöneticileri kim olacak? Bir de sadece insanlar kendi işleri değil, yani yöneticileri değiştiği zaman da sonuçta çok çok etkileniyorlar. Dolayısıyla bu tip şeylerde hep değişimin çok hassas yönetilmesi gerekiyor. Biz aslında benim danışmanlık yaptığım zamanlarda şöyle bir çalışma yapıyorduk. Türkiye'de çok az yapılan bir çalışma. Ben çok önemsiyorum ama bir beklenti oluşturduğu için çalışanlar da maalesef şirketler çok yapmayı tercih etmiyorlar. Çok güzel metodolojilerle kültür ölçümü yapılan araçlar var. Bu araçlarla şirketlere bir anket uygulayarak o şirketteki kültürü ölçekleyebiliyorsunuz. Hem mevcut kültürü hem olması istenen kültürü ölçümleyebiliyorsunuz. Ve mevcutla olması gereken arasındaki fark için de yol haritası çıkarabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu hani bugüne kadar iki şirkette yapma fırsatım oldu benim. Ekip arkadaşlarımla birlikte tabii ki. Ama bazı şirketler bunun için, mesela ilk yaptığımız şirket bunun için bir üniversiteyle işbirliği yaptı. Ve o aradaki farkı kapatmak için işte insanların alması gereken eğitimler varsa o üniversite üzerinden aldırmaya yönelik çalışmalar yaptı. İşte bir diğeri yetenek havuzu oluşturdu. O yetenek havuzlarını en azından bu kültürün kötü etkilerinden hani kurtarmaya çalışalım dedi. Vesaire, herkesin hani kendi işte şirketinin stratejisi, yapmak istediği şeye göre hani farklılaşacak aslında yöntemleri oluyor. Ben özellikle bu tip büyük programlarda, tabii ki her program için söyleyemeyeceğim ama büyük programlarda şirketlerin bu şekilde kültür ölçümü yaparak işte direncinin ne kadar olabileceğini tahmin edip, yani değişim yöneticinin ihtiyacını bile oradan çıkarabiliyorsunuz. Yani zaten insanlar çok fazla değişime alışkın değilse, o zaman bu konuda kendilerini hazırlayacak bir ekibe ihtiyaç var. Bu arada değişim yöneticisi dediğimiz kişi büyük programlarda bir kişi değil. Yani aslında çok fazla sayıda kişi. Çünkü tek başına yönetemeyeceği kadar çok, eğer metodolojiyi uygularsak adım var. Dolayısıyla çok fazla sayıda kişi. Ama ya özetle şunu söylemek isterim. Hani genel olarak baktığımızda hep böyle insandan, iletişimden, değişim yönetiminden bahsederken hep bunlardan bahsettik ama burada günün sonunda yapmak istediğim şey aslında yaşanan o değişimin içerisinde insanları oyunun içine sokabilmek. Yani bir oyun var, oynanıyor. Şirket yönetiminin aldığı bir kararla oynanıyor. Ve bu karar, bu bir karar, yani bu bir olasılık değil. Dolayısıyla yaşanacak. O yüzden siz bu oyunun içerisine nasıl dahil olabilirsiniz? Yani biz o insanları bu oyun içerisine nasıl dahil edebiliriz? Ve nasıl en hızlı sürede o organizasyonun bu değişikliklerle birlikte performans göstermesini sağlayabiliriz?
Çok güzel söyledin. İnsanları oyuna katmak tabiri de benim hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum Tuğba. Son olarak ne söylemek istersin diye soracaktım ama sanki son soruda hepsini söylediğin gibi geldi. Var mı yine de ilave etmek istediğin bir şey?
Evet, yani son olarak umarım bizi dinleyenler kendi yaptıkları işlerde de, kendi yürüttükleri projelerde de eğer dahil oluyorsa, işte değişim yönetimiyle ilgili düşünme ya da kendi içinde bulundukları değerlendirme, acaba bizde olsa nasıl olurdu diye düşünme fırsatı yakalarlar. En azından akılların köşesinde bir yerde böyle bir metodoloji var, bunu da kullanan şirketler, organizasyon var diye geçirirler diye düşünüyorum.
Bütün boyutlarıyla bahsettiğini düşünüyorum. Devamı için tekrar belki bir başka bölümde kültür kısmına gireriz diye düşündürdün bana. Çok
Tamam.
teşekkürler. Kendine çok iyi bak.
Ben teşekkür ederim Ece. Çok sağ ol. Görüşmek üzere.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Benim adım Ece Ağabeyoğlu. Örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız ve çevrenizde faydalanabilecekler varsa paylaşmayı ve takibe almayı lütfen unutmayın. Bana ulaşmak için Instagram ve LinkedIn'de Ece Ağabeyoğlu hesabıma doğrudan mesaj atabilir, ece@kendiyolun.com adresine mail gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.